Ayrım 4, sayfa 38. Lazarus, Lars Kepler, 7. bölüm. Jurek tutuklandıktan sonra ön soruşturmayı bir savcı üstlenmiş, ancak nezarette tutulma kararından duruşmaya kadar onunla yapılan tüm görüşmeleri Yuna ve Samuel yönetmişlerdi. Nasıl olduğunu anlamak çok zor ama Jurek Balterer nasılsa kendisine yeterince yaklaşan herkesin zihnine girmeyi başardı dedi Yuna, Valeria'nın bakışlarına karşılık vererek. Aslında olayın doğaüstü bir yanı yok. Ben bunu insan zayıflığının farkındalığı olarak görüyorum. Karşısındaki kişiyle ilgili kritik bir noktayı bulup çıkarıyor ve oradan ilerliyordu. Böylece insanlar kendilerini savunma yeteneğini tümüyle kaybediyorlardı. Jurek Walter gözaltında tutulduğu süre boyunca neredeyse hiçbir şey itiraf etmediği gibi suçsuz olduğunu da iddia etmemiş, zamanının büyük kısmını suç ve ceza kavramlarının felsefi yapısal çözümlemesine harcamıştı. Jurek'in bana ya da Samuel'e onun suçsuz olma ihtimalinin bulunduğunu, o mezarın tesadüfen karşısına çıktığını ve onu tutukladığımızda aslında kadına yardım etmeye çalıştığını söyletmeye çalıştığını ancak son duruşmada anladım. Yuna ve Samuel'in birlikte koştukları bir akşam Samuel oraya vardıklarında mezarın yanında Jurek'i değil de başka birini görseler ne olurdu diye varsayımsal bir soru ortaya atmıştı. ''Bunu düşünüp duruyorum.'' demişti Samuel. ''Yani o an mezarın yanında kim varsa o yargılanacaktı.'' Somut delil bulunmadı ve tutuklamanın koşullarıyla anlamlı bir alternatif açıklama olmamasının kovuşturmayı desteklediği de doğruydu. Yuna Jurek'in tehlikeli olduğunu biliyordu ama ne düzeyde bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarını henüz bilmiyordu. Samuel Mendel giderek içine kapanmış, bunun da başa çıkamayıp Jurek'e yakın olmaya dayanamadığını, kirlendiğini, ruhunun zehirlendiğini söylemişti. Kendimi neredeyse isteğim dışında onun suçsuz olabileceği izlenimi uyandıran şeyler söylerken buluyorum diyordu Samuel. O suçlu ama bana sorarsan bir suç ortağı var diye cevaplamıştı Yuna. Her şey orada yalnız bir delinin... ''Biz oraya vardığımızda mezarda yalnız değildi.'' diye araya girmişti Yuna. ''Evet yalnızdı ama bizi böyle manipüle ederek asıl failin ormana kaçtığını gördüğünü düşünmeni sağlıyor.'' Yuna duruşmadan önce Jurek'le yaptığı son konuşmayı birkaç defa düşünmüştü. Jurek Walter sıkı korunmaya alınmış sorgu odasında bir sandalyede oturmuştu. Kırışıklarla dolu yüzü yere bakıyordu. ''Suçsuz olduğum halde suçlu bulunmak benim için önemli değil.'' demişti. ''Hiçbir şeyden korkmuyorum. Ne acıdan, ne yalnızlıktan, ne de sıkıntıdan. Mahkeme savcının peşinden gidecek ve suçum şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlanmış sayılacak.''
''Kendini savunmayı reddediyorsun.'' demişti Yuna.
''Mezar kazmak ve içini doldurmak temelde aynı şey olduğuna göre teknik ayrıntılara gömülmeyi reddediyorum.'' Yuna manipüle edildiğinin, Jurek Walter'ın serbest kalabilmek için onu kendi tarafına çekmek istediğinin farkındaydı. Jurek bu yüzden şüphe tohumları ekmeye çalışıyordu. Yuna, Jurek'in neyin peşinde olduğunu biliyordu. Öte yandan davada gerçekten bir çatlak olduğunu da görmezden gelemezdi. Valeria korktuğunu açığa çıkartan bir sesle, ''Seni kendi tarafına çektiğini sanıyordu.'' dedi.
Sanırım bunu bir vaat olarak gördü.
Yuna duruşmada tutuklamayı anlatmak üzere tanık olarak çağrılmıştı. Savunma avukatı Jurek Walter gerçekten de kadını mezardan kurtarmaya çalışmış olabilir mi diye sormuştu. Ona hak verme dürtüsü Yuna'yı köşeye sıkıştırıyordu. Böyle bir olasılık ihtimal dahilindeydi. Yuna tam onu onaylayacakken durmuş, kendini ormandaki açıklıkta tanık olduğu o korkunç sahneyi, kadın mezardan er çıkmaya yeltendiğinde, Jurek Walter'ın onu tartışmasız tekrar mezara ittiği o korkunç sahneyi yeniden hatırlamaya zorlamıştı. ''Hayır, kadını mezarda tutan oydu, hepsini öldüren o.'' diye cevap vermişti Yuna. Mahkeme başkanı gerekli değerlendirmelerin ardından Jurek Walter'ın olası şartlı tali işlemlerine uygulanan belirli kısıtlamalarla birlikte yüksek güvenlikli psikiyatrik tedavi cezasını uygun gördüğünü açıklamıştı.
Jurek Walter mahkeme salonundan çıkartılmadan önce Yuna'ya dönmüştü. Yüzü ince çizgilerle kaplıydı ve solgun gözleri tuhaf bir şekilde boş bakıyordu.
Sakince, Samuel Mendel'in oğulları ortadan kaybolacak demişti. Samuel'in karısı Rebecca da ortadan kaybolacak.
Ama hayır, beni dinle Yuna Linna. Polis onları arayacak ama onlar vazgeçtikten sonra Samuel aramaya devam edecek. Ve ailesini bir daha asla göremeyeceğini anladığında kendini öldürecek.
Işık parktaki yaprakların arasından süzülüp ince bedenine titrek şeffaf gölgeler düşürüyordu.
Ve senin küçük kızın diye devam etti Jurek Walter tırnaklarına bakarak.
Dikkatli ol demişti Yuna. Lumi ortadan kaybolacak diye fısıldamıştı Jurek. Sunma da öyle ve onları bulamayacağını anladığında kendini asacaksın.
Jurek başını kaldırıp Yuna'nın gözlerinin içine bakarken yüzü her şeyi tam istediği şekilde gelişmiş gibi sakindi.
Seni ezip yerle bir edeceğim demişti kısık sesle.
Yuna perdelere gitti ve huş ağacı dallarının rüzgarda savrulduğu karanlığa baktı.
Bana arkadaşın Samuel hakkında fazla bir şey anlatmadın dedi Valeria.
Denedim ama...
Ailesinin kaybolması senin suçun değildi.
Yuna tekrar oturup nemli gözlerle ona baktı.
Evet, mutfak masasında Summa ve Lumi ile oturuyordum. Samuel aradığında spagetti ve köfte yapmıştık. Öyle öfkeliydi ki Rebecca ve çocukların birkaç saat önce gitmiş olmaları gereken Dallaro'daki evde olmadıklarını anlamam biraz zaman aldı. Hastaneleri ve polisi çoktan aramıştı. Kendini toparlamaya, derin nefes alıp vermeye çalışıyordu. Ama Jurek Walter'ın hapishaneden kaçıp kaçmadığını kontrol etmemi istediğinde sesi iyice boğuldu.
Tabii kaçmamıştı dedi Valeria nefesi kesilmiş halde.
Doğru. Hücresinde kilitliydi.
Rebecca ve çocuklara dair tüm izler terk edilmiş arabalarının 5 metre önündeki çakıllı yolda son buluyordu. Takip köpekleri hiçbir koku alamamış, polis 2 ay boyunca ormanları, yolları, binaları, nehirleri ve gölleri detaylıca araştırmıştı. Polis ve gönüllüler pes ettikten sonra Samuel ve Yuna en çok korktukları konuyu hiç açmadan kendi başlarına aramaya devam etmişlerdi.
Valeria, Jurek Walter'ın bir suç ortağı vardı ve onları o kaçırdı dedi.
Evet.
Ve sonra sıra sana geldi.
Bu süre boyunca Yuna ailesine göz kulak olup yanlarından hiç ayrılmamıştı. Ama bunun uzun vadede yeterli olmayacağının da farkındaydı. Samuel ailesi kaybolduktan yaklaşık 1 yıl sonra aramayı bırakıp işinin başına dönmüşse de buna ancak 3 hafta dayanabilmişti. Sonunda tüm umudunu yitirerek yazlık evine gitmiş, çocuklarının yüzdüğü sahile inerek tabancasıyla kendini başından vurmuştu. Yuna Summa ile tanışıp yeni bir hayata başlayabileceklerini anlatmaya çalışmışsa da Summa Jurek Walter'ın ne kadar tehlikeli olduğunu anlayamamıştı. Yuna başta hepsi için bir çıkış yolu arıyordu. Belki yeni kimlikler edinip uzak bir ülkede sakin bir yaşam sürebilirlerdi. Eski teğmenini şifreli bir hattan aramıştı ama bunun yeterli olmayacağının farkındaydı. Yeni gizli kimlikler de %100 güvenli olmayacaktı. Onlara bir süreliğine zaman kazandırırdı o kadar.
Peki neden birlikte gitmediniz diye fısıldadı Valeria.
Bunu yapabilmek için her şeyimi verirdim ama...
Yuna ne yapılması gerektiğini anladığında bu iş takıntıya dönüşmüş, üçünü de kurtarabilecek bir plan üzerinde çalışmaya başlamıştı. Ancak Summa ve Lumi ile birlikte olmasından daha önemli bir şey vardı. Onların hayatı daha önemliydi. Ve onlarla birlikte kaçar ya da ortadan kaybolursa Jurek'in suç ortağı bunu bir meydan okuma olarak görecek, hemen onları aramaya koyulacaktı. Ayrıca gizlenmeye çalışan insanları aradığınızda er geç onları bulurdunuz. Yuna bunu biliyordu. Bu yüzden aramaya geçmeleri için onlara bir sebep verilmemeliydi. Bulunmamanın tek yolu buydu. Bu da Yuna'ya tek bir seçenek bırakıyordu. Jurek Walter ve gölgesi Summa ve Lumi'nin öldüğüne inanmalıydı. Yuna bir araba kazası ayarlayacak ve ikisini de ölmüş gibi gösterecekti.
İyi ama neden kendini de dahil etmedin diye haykırdı Valeria. Sen de arabadaymışsın gibi yapabilirdin. Ben olsam öyle yapardım.
Yurek buna asla inanmazdı. Onu oyuna getiren benim yalnızlığımdı. Yıllarca tek başıma yaşamış olmamdı. Er veya geç herkes güvende oldu, yanılgısına kapılıp ailesini görme arzusuna yenik düşerdi.
Yani bunca zaman gölgenin seni izlediğine inandın.
Evet dedi Yuna boğuk bir sesle.
Bunu artık biliyoruz, peki kimseyi gördün mü?
Hayır. Aradan birkaç yıl geçtiğinde Yuna doğru olanı yaptığını biliyordu. Hepsi büyük bir bedel ödemişti ama Summa ve Lumi'nin hayatını kurtarmıştı. Yurek'in ikiz kardeşi Igor başından beri ona yardım ediyordu dedi Yuna. Dehşet vericiydi. Kendine ait bir hayatı yoktu. Öyle ağır bir zihinsel travma geçirmişti ki hayattaki tek amacı Yurek'e itaat etmekti. Yuna sustu ve Igor'un sırtındaki yara izlerini düşündü. Hayatı boyunca bir ustura bileme kayışıyla istismar edildiğinin kanıtlarını. Yurek 14 yıl tecrit altında kaldıktan sonra kaçtığında hiçbir şey olmamış gibi planına devam etmişti. Yurek Walter'ın serbest kaldığı o korkunç günlerde birçok kişi hayatını kaybetmişti. Ama Yurek de kardeşi de artık hayatta değil dedi Valeria. Evet. Yuna Yurek'in kardeşini yakın mesafeden tam kalbinden 3 defa vurduğu anı hatırladı.
Kurşunlar vücudunu delip geçmiş, Igor geriye doğru bir çakıl çukuruna düşmüştü.
Yuna Yurek'in ikisinin öldüğünü bilse de emin olmak için dik yamaçtan aşağı inmişti.
Saga Bower'da Yurek Walter'ı vurmuş, cesedinin bir nehre düşüp denize sürüklendiğini görmüştü. Yuna nihayet karısı ve Summa ile yeniden bir araya geldiğinde ne yazık ki karısı kanserden ölmek üzereydi. Onu ve kızları Lumi'yi İsveç'in kuzeyindeki Nattavaara'da bir eve götürmüştü. Birlikte 6 ay geçirmişlerdi. Summa öldüğünde onun büyük annesinin büyüdüğü yere Finlandiya'daki Purnu'ya gömmüşlerdi. Yuna ancak 1 yıl sonra Saga Yurek'in cesedinin kalıntılarını bulduğunda ve parmak izleriyle DNA analizi kalıntıların kesinlikle ona ait olduğunu doğruladığında her şeyin gerçekten bittiğine inanabilmişti. Yuna ancak o zaman yeniden nefes alabileceğini hissetmişti. Olayın parçası olan herkes o yıllardan kalan kederi ve yaraları hep içinde taşıyacaktı. Saga Bower, Yurek Walter'ı araştırmak için gizli göreve gittiğinden beri eskisi gibi değildi. Daha depresif birine dönüşmüştü ve Yuna bazen Saga'nın kaderinden kaçmaya çalıştığını düşünmeden edemiyordu. 8. Bölüm. Saga Bower yukarıdaki yeni köprülerin ıslak gölgelerinin arasından eski Skansbron'da hızla koşuyordu. Yoğun trafik yanı başından gümbür gümbür akıyordu. Köprünün sonuna yaklaşırken daha uzun adımlar atmaya başladı. Tişörtünün göğüs kısmı terden kararmıştı. Hemen her gün iş çıkışı Gamla Enskede'ye kadar koşup üvey kız kardeşi Pellerina'yı okuldan alıyordu. Saga ergenlik çağında arasının açıldığı babasıyla tekrar görüşmeye başlamıştı. Aralarındaki en büyük sorun çözülmüş olsa da Saga yeniden birinin kızı olmakta zorlanıyordu. Belki de hiçbir zaman aralarını kapatamayacaklardı. Sagara Nines Wegen ve demir yolu hatlarını taşıyan yankılı viyadüğün altından geçerken hızlandı. Bir balerin gibi kaslı, insanların dikkatini çekecek kadar güzeldi. Uzun sarı saçlarını renkli kurdelelerle örmüştü ve gözleri masmaviydi. Saga Bower, İsveç Güvenlik Polis Teşkilatı'nda operasyonel müfettişti. Ancak amiri bu sonbahar onu İsveç ve ABD polisi arasındaki işbirliği konusunda raporlar yazıp sıkıcı toplantılara katılmaya zorlamıştı. Açık anlaşmazlıklardan ve içerideki eleştirilerden kaçınmak için de işbirliğinin büyük bir başarı gibi gösterilmesine karar verilmiş. Bu ve benzeri kararların yanı sıra Saga Bower ve özel ajan Lopez Facebook'ta arkadaş olmaya zorlanmıştı. Saga iç karartıcı spor salonunu geçip eski, bahçeli banyoya doğru ilerledi. Ardından Enskede okuluna varmadan önceki son etabı koşarak geçti.
Futbol sahasından kalkan tozlar uzun tel örgülerin arasından süzülüyordu. Pellerina artık 12 yaşındaydı ama okul çıkışı eve tek başına gitmesine izin verilmiyordu. Biri onu alana kadar okulda kalıp okul sonrası etkinliklere katılması gerekiyordu. Pellerina Down sendromluydu ve akciğerlerine kan gitmesini engelleyen 4 farklı bulgunun bir arada görüldüğü Fallot tetralojisiyle doğmuştu. 4 haftalıkken şant takılmış, birinci doğum gününden önce ciddi bir kalp ameliyatı geçirmek zorunda kalmıştı. Öğrenme güçlüğü çekiyordu. Ancak özel eğitimli asistanların yardımıyla normal bir okula gidebiliyordu. Saga okul binasının etrafından dolaşıp Malice okul dışı eğitim kulübüne yaklaştığında nabzı ve nefesi normale dönmeye başladı. Zemin katın penceresinden kız kardeşini görebiliyordu. Diğer 2 kızla kahkahalar eşliğinde hoplayıp zıplayan Pellerina mutlu görünüyordu. Saga ön kapıyı açıp vestiyerden geçti ve yerdeki şeridin yanında ayakkabılarını çıkarıp kulübe girdi. Dans ve yoga odasından gelen müzik sesini duyunca kapı girişinde durdu. Bir lambanın üzerine pembe bir şal örtülmüştü. Müziğin bas sesi pencerelerden birini tıkırdatırken cama yapışmış kağıttan kar taneleri dans ediyormuş gibi görünüyordu. Saga kız kardeşinin sınıfından Anna ve Frederica'yı tanıdı. İkisi de Pellerina'dan bir kafa daha uzundu. Hepsi yalın ayaktı. Sosisli çorapları sandalyelerden birinin altındaki tozun içinde duruyordu. Tam ortada sıraya girmiş, kendilerini sayıyor, sonra kalçalarını oynatıp bir adım öne çıkıyor, ellerini çırparak kendi etraflarında dönüyorlardı. Pellerina burnundan sarkan sümüğün farkında olmadan yüzünde kocaman bir gülümsemeyle dans ediyordu. Saga onun iyi dans ettiğini görüyordu. Bütün hareketleri öğrenmişti ama öyle coşkulu dans ediyordu ki kalçalarını diğer 2 kızdan daha fazla dışarı çıkartıyordu. Anna müziği kapattı. Nefes nefese kalmış bir halde bir tutam saçını kulağının arkasına sıkıştırıp ellerini çırptı. Saga kapının yanında durduğu yerden diğer 2 kızın Pellerina'nın kafasının üzerinden bakıştığını ve Frederica'nın moron taklidi yaparak Anna'yı güldürdüğünü gördü. Hala nefes nefese olan Pellerina kalın gözlüklerini takarken "Neden gülüyorsunuz?" diye sordu. "Gülüyoruz çünkü çok zeki ve güzelsin," dedi Frederica kıkırdamamak için kendini zor tutarak. "Siz de hem zeki hem de güzelsiniz," dedi Pellerina gülümseyerek. "Ama senin kadar güzel değiliz," dedi Anna. "Evet, güzelsiniz," diye güldü Pellerina. "Solo dans yapmayı düşünmelisin," dedi Frederica. "O ne demek?" diye sordu Pellerina gözlüklerini burnuna doğru iterek. "Seni tek başına dans ederken kayda alsak daha iyi olabilir." Saga içeri girdiğinde Frederica aniden sustu. Pellerina koşup ona soruldu. "Eğleniyor musun?" diye sordu Saga sakince. "Dans provası yapıyoruz," dedi Pellerina. "İyi gidiyor mu?"
"Harika."
"Anna," Saga kıza bakarak "iyi gidiyor mu?" diye sordu.
Anna "evet" diyerek Frederica'ya baktı.
"Frederica?"
"Evet."
"İkiniz de iyi kızlarsınız," dedi Saga. "Böyle devam edin." Pellerina özel eğitmenine birkaç defa sarıldıktan sonra kışlık tulumunu giyip çizmelerini çantasına koyarken Saga vestiyerde bekledi. Okul bahçesinde el ele yürürken Pellerina,
"Onlar sınıftaki en havalı kızlar," diye açıkladı.
"Ama sana tuhaf şeyler yapmanı söylerlerse hayır demelisin," dedi Saga eve doğru yürürken.
"Ben artık büyüdüm."
Saga endişeli biri olduğumu biliyorsun diye açıklarken boğazında bir yumru hissetti. Pellerina'nın elini tutup kızların onun başının üzerinden nasıl suratlar yaptıklarını düşündü. Pellerina ile dalga geçmek için onu filme almayı ve kaydı yaymayı düşünüyor olabilirlerdi. Sonrasında herkes bunun sadece kontrolden çıkmış masum bir oyun olduğunu iddia edecekti. Oysa zalimce bir oyun olduğuna şüphe yoktu. Karanlık enerji odaya dolarken siz her şeye rağmen devam etmeyi seçersiniz. 4. Ayrımın sonu. Sayfa 47.